Harika bir derin dalışa hoş geldin. Bugün Yağmur Tunalı'nın "İşler Karıştı" başlığını taşıyan gerçekten üzerine kafa yorulmuş bir yazısını masaya yatırıyoruz.
Evet, oldukça dikkat çekici bir yazı.
Kaynağımız Türkiye'deki mevcut duruma dair epey net, hatta eleştirel bir bakış açısı sunuyor diyebiliriz.
Kesinlikle.
Bu kısa yolculuktaki görevimiz de basit aslında. Yazarın yönetim, hesap verebilirlik, hani şu toplumsal ayrışma meselesi ve tarihsel bağlam üzerine kurduğu temel endişeleri senin için en anlaşılır hale getirmek.
Damıtmak yani, evet.
Hazırsan yazar neden işler karıştı diyor, hadi anlamaya başlayalım. Şöyle giriyor konuya, yazar sanki kuralların, normların, hatta neyin doğru neyin yanlış olduğunun bile biraz esnetildiği bir atmosferden bahsediyor.
Geri plana itildiği bir durum, evet.
Adeta kanun nizam varsa da artık biz varız, ne istersek yaparız gibi bir anlayış yerleşiyor sanki diyor.
Hı.
Yani ortada işleyen bir sistemden çok biraz benim istediğim benim hakkımdır diyen bir keyfilik mi üç kazanıyor acaba?
Öyle bir iddia var metinde.
Hatta şeyi örnek veriyor işte zeytinlikler, ağaçlar, doğanın hiçe sayılması falan. Bunu bu durumun somut bir göstergesi olarak sunuyor.
Burada yazarın altını çizdiği temel bir kilit tespit var gibi görünüyor sanki. Bu durumun öyle tesadüfi olmadığını, doğrudan doğruya gücün tek elde toplanmasıyla bağlantılı olduğunu savunuyor.
Yani sebep-sonuç ilişkisi kuruyor.
Aynen. Gücü tek kişiye vermek her şeyi bozdu ifadesi bu açıdan çok net. Metin aslında denetimsiz gücün doğasına odaklanıyor. Yazarın o meşhur denetimsiz iktidar, yularsız attır benzetmesi de bunu vurguluyor zaten.
Güçlü bir benzetme.
Evet. Ve halka hesap verme mekanizmasının neredeyse tamamen ortadan kalktığını, hatta sorgulamanın bile artık bir tür diklenme gibi algılandığı bir iklimin tehlikelerini işaret ediyor.
Yani eleştiriye tahammül yok gibi bir durum.
Öyle diyor yazar. Halbuki metne göre iktidarın asıl patronu millettir ve denetim olmazsa olmazdır yani.
Bu bahsettiğin denetimsizlik ve hesap vermeme hali, yazarın yeni düzen diye tarif ettiği ama aslında bir düzensizlik olarak gördüğü şeye kapı aralıyor anladığım kadarıyla.
Evet, bir tür kaos ortamı gibi.
Peki bu durum yani birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yaratıyor yazarın gözlemlerine göre?
Şeyden bahsediyor, otoriteye karşı sorgusuz sualsiz bir biat kültürü beklentisi. Hatta geçmişteki o Fethullah Gülen tecrübesine hani o kitlesel aldanma ve sonrasında yaşanan travmatik sürece bir gönderme yaparak toplum acaba bu tür mutlak itaat çağrılarına karşı yeterince ders çıkardı mı, çıkarmadı mı diye sorguluyor.
O acı tecrübeden ders alındı mı sorusu yani.
Aynen. Bu noktada güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar ilkesini de hatırlatıyor ve siyasette o ne derse o anlayışının liderleri nasıl yanlışa sürükleyebileceğini vurguluyor. Tehlikeli bir yol diyor yani.
Peki bu otoriteye sorgusuz itaatin ve denetimsizliğin bir başka belki de daha tehlikeli yüzü var mı yazarın dikkat çektiği? Mesela toplumsal yapıya etkisi?
Var var, o da toplumsal ayrışma. Sanki metin özellikle kimlikler üzerinden işte Türk, Kürt, Arap gibi yapılan vurguların ve ayrıştırıcı dilin ülkeyi nereye götürebileceğine dair ciddi bir endişe taşıyor.
Nereye benzetiyor peki bu gidişatı?
Bunu Lübnan modeline benzetiyor. Hani o derin etnik, mezhepsel ve siyasi fay hatlarının devleti zayıflattığı, işlevsizleştirdiği bir yapı var ya, işte o yapıya doğru bir gidişat riski olarak görüyor.
Ciddi bir uyarı bu.
Evet. Yazar bunun ulus devlet modeline yönelik bilinçli bir saldırı olup olmadığını sorguluyor ve bu durumdan kimin karlı çıkacağını soruyor açıkçası. Kendi analizinde de bu ayrışmadan, iktidardan ziyade belirli tırnak içinde ayrılıkçı Kürtçü grupların fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.
Anladım. Tabii bunu aktarırken bunun yazarın kendi analizi ve yorumu olduğunu da belirtmek lazım, değil mi?
Elbette, elbette. Bu tamamen yazarın kendi perspektifi ve çıkarımı. Biz sadece aktarıyoruz.
Peki, bu genel atmosfer, yani bu işlerin karıştığı durum, yazarın gözünde yönetimin ve liderliğin kalitesine nasıl yansıyor? Var mı buna dair eleştiriler?
Olmaz mı? Metin bu konuda da oldukça eleştirel. Örneğin o çok tartışılan ekonomi politikası, hani faiz sebep, enflasyon sonuç tezi.
Evet, hatırlıyorum.
ya da bazı bakanların kamuoyu önündeki üslupları gibi spesifik noktalara değiniyor. Hatta bir bakanın kullandığı dili bayağı sert bir şekilde sokak kabadayısı ağzına benzeterek standartlarda ciddi bir düşüş olduğunu, liyakatin geri plana itildiğini ima ediyor.
Yani üslupta bile bir bozulma gözlemliyor.
Aynen öyle. Bakan gibi bakan ifadesinin özlemle anıldığını belirtiyor metinde. Eskiden böyle değildi demeye getiriyor.
Yönetim kalitesi düşerken peki ya eleştirel sesler, aydınlar nerede duruyor bu tabloda yazarın gözünde?
Hah! O da önemli bir nokta. Yazar bu konuya da değiniyor ve tarihsel olarak aydınların hani o sorgulama, doğruyu arama gibi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor.
Evet, entelektüel sorumluluk. Peki bu konuda?
Biraz karamsar bir tespiti var açıkçası. Çok bağıranlar ve sonra da bağırtanlar kazanıyor diyor. Yani nitelikten çok gürültünün, şovun prim yaptığı bir ortamı tarif ediyor. Ve ata alan Üsküdar'ı geçerken durumunun hala devam ettiğini söylüyor.
Anladım. Tüm bu parçaları birleştirince yazarın işler karıştı derken neyi kastettiği daha netleşiyor sanki. Senin için özetlersek kontrolsüz ve merkezileşmiş bir güç var.
Evet.
Bu gücün yarattığı kutuplaştırıcı, hatta ayrıştırıcı söylemler, kuralların, kurumların aşınması, liyakatin yerini belki de keyfiliğin alması.
Tam olarak bu.
Yazar tüm bunların ülkeyi kritik bir savrulma noktasına getirdiği uyarısını yapıyor gibi adeta bir keyfi yönetim tablosu çiziyor.
Evet, yazarın genel tonu oldukça endişeli ve ortaya koyduğu tabloyu vahim olarak niteliyor, bu doğru. Ancak metnin ilginç bir yanı da var, onu da atlamayalım. Bu karamsarlığa rağmen dipte bir yerde tamamen umutsuz değil aslında.
Öyle mi? Nasıl bir umut bu?
Şöyle, Türkiye'nin zorlukların üstesinden gelebilecek potansiyele sahip olduğuna, bu topraklardan her zaman iyi yetişmiş yiğitler çıkacağına inanıyor gibi. Köklü tarihine bir güvence olarak bakıyor, hatta bizi koca tarih bırakmaz diyor.
Tarihe bir güven yani.
Aynen. Belki daha fazla zorluk yaşanacağını ama eninde sonunda bu durumdan çıkılacağını öngörüyor gibi bir hali var metnin sonunda.
İlginç bir denge, hem karamsarlık hem umut.
Evet, tam olarak öyle. Yazar çözüm için bir nevi tarihsel dayanıklılığa ve toplumsal hafızaya işaret ediyor aslında. İşte tam da bu noktada sana üzerine düşünebileceğim bir soru bırakalım mı?
Tabii, dinliyoruz.
Metinde tarif edilen bu mevcut karmaşa ve zorluklarla başa çıkarken, sence Türkiye'nin kendi geçmişine, yani yaşadığı badirelere ve bunlardan çıkardığı derslere bakmak, bize bugün için ne gibi araçlar sunabilir, ne gibi farklı bakış açıları ya da belki de unuttuğumuz ne gibi başa çıkma mekanizmaları hatırlatabilir?